Tövbe o demek, tamam mı? Yönünü tamamen değiştirmek. Ve bu konuda ne demek? Demek ki şu ana kadar bu şekilde yaşıyordum. Yani kendim için yaşıyordum ya da para peşinden kovalıyordum ya da cinsel tecrübenin peşinden kovalıyordum ya bir şeyin peşindenim, değil mi? Ama artık fark ettim ki hayır, İsa Mesih'i izleyeceğim, doğru yol onunku, ne yapacağım, durduracağım, döneceğim ve onun izlerinden gideceğim artık. Ve tamamen bir yönümüzü değişsin. Rabbi İsa'ya ön planda koydum. Ama zamanın içinde başka şeylere ön plana çıkmaya başlıyorlar, değil mi? Her zaman. Ve her zaman tövbe edip Rab'e dönüp hayır, Rabbi İsa ön planda olsun, çarmıh ön planda olsun. Her şey geride kalsın, değil mi? Tövbe. Birinci temel o. İkinci temel burada neydi? Vaftiz. Vaftiz. Vaftiz ne demek? Demek suya batırılmak. Yani tuhaf bir kelime, Yunanca bir kelime. Ama demek suya batırılmak. Bu Hristiyanlığın başlangıcından beri bir törenidir. İmanlılar hep bunu yapıyorlardı. Peki bunu yapmakla ne ilan ediyorlar, ne söylüyorlar, ne yapıyorlar? Aslında vaftiz simgesel bir eylem ve iki gerçeği simgeler. Birincisi temizlenme. Temizlenme. Yani tövbe edip Rab'be dönersek İsa'nın yaptığı ilk şey nedir? Bizi yıkıyor günahlarımızdan, utancımızdan, pisliğimizden. Bizi yıkıyor. Ama bu fiziksel bir yıkama değil, değil mi? İçsel, manevi bir yıkama. Ve asla günah işlememişiz hale geliriz. Saf bir hale geliriz. Kutsal, yeni. Ve bu ruhsal manevi bir yıkama gözle görülür bir şey değil. O zaman bu yıkamayı resmederek suya gireriz, vaftiz oluruz. Yani ilan edebilmek için Rab içimde şöyle bir şey yaptı. Şimdi dünyaya ilan etmek istiyorum, göstermek istiyorum. Gözle görülür bir şekilde vaftiz oldum, temizlendim, yenilendim. İkinci şey, çok enteresan, eski kiliselerde, aslında bizde yok, ama eski kiliselerde vaftizlikler, yani vaftiz havuzlar, tabut şeklinde yapıldılar. Korkunç değil mi? Tabut. Ne için? Çünkü öyle simgeliyor, yani eski hayatıma öldüm suya girince. Eski hayatıma, eski Andy öldü, tamam mı? O bitti. Ve artık yeni bir hayata İsa Mesih'le birlikte dirildim, başladım, çıktım. Yani yeniden doğma simgeliyor. Çok önemli. Çünkü gördüm dün haberlerde, gördüm ki dünyanın ilk 100 nakli oldu, değil mi? Türkiye'de. Dünyanın ilk 100 nakli. Türkiye'nin. O zaman. Keşke Türkiye birinci olsaydı. Ama çok tuhaf bir şey. Ve bir çocuk değil mi? Bir çocuktu. Çok enteresan bir şey. Ama aslında yeniden doğduğumuz zaman sadece yeni bir yüze sahip değiliz. Yeni bir kalbe, yeni bir varlığına sahibiz. Yeni bir kişiliğe sahip oluruz. Ve aslında vaftizle bunu gösteriyoruz. Yani eski hayatım bitti ve yeni hayatım başladı. Suya giriyoruz, sudan çıkıyoruz. O zaman niye vaftiz oluruz? İmanımızı elle tutulur, gözle görülür bir şekilde göstermek için. Ve hem de belli bir karar olsun diye. Yani belki buradasınız, buraya katılıyorsunuz ve aslında bir süreç içindesiniz, tamam mı? Ve İsa Mesih kim olduğunu araştırıyoruz, sorular soruyoruz. Ama bir zaman geliyor ki belli bir karar vermelisiniz. Ve artık vaftiz bunu gösteriyor. Yani karar verdik. Artık İsa Mesih'e aittim. Artık gönül ona veriyorum. Artık canımı ona teslim olsun. Öyle belli bir karar, belli bir çizgi. Artık eski hayatımı bitti, tövbe ettim ve bunu göstermek için vaftiz oldum. Tamam mı? O zaman birinci temel neydi? Tövbe. İkincisi neydi? Vaftiz. Üçüncüsü neydi? Kutsal Ruh. Ve aslında söz konusu Kutsal Ruh. O zaman aceleyle buraya geldik. Kutsal Ruh'u alacaksınız. Tadına Bak Vaaz serisinde gördüğümüz gibi Kutsal Ruh almak, Kutsal Ruh deneyimi yaşamak da bir temel İsa Mesih'e imanlılar için. Ve bu temel yerinde değilse güçsüz kalırsın. Değil mi? Mesela pazar günü geliyorsun, tapınıyorsun, kendini iyi hissediyorsun, eve dönüyorsun. Hafta boyunca zafer yok, sevinç yok. Her şey sıkıntı, her şey zor, her şey tıla sıkıla geçiyoruz o şekilde. Of! Pazar günü geldi, yine Rab'e tapacağız. Ama Rab'in isteği öyle değildi. Değil mi? Rab'in isteği her zaman sevinerek yaşayalım. Her zaman şükrederek yaşayalım. Bu nasıl mümkün? Ne mümkün? Aslında Kutsal Ruh'la dolarak mümkündür. Kutsal Ruh'la dolarak Tanrı'nın sevgisini hissediyoruz. Yani sadece kafamla biliyorum ki Tanrı beni sevdiğini. Aslında kalbimle, bütün varlığımla kavrayabilirim, hissedebilirim, bilebilirim ki. Aslında dünyanın en uzun yolculuk nedir? Buradan buraya. Değil mi? Burada bilebilirim ama burada tam benim varlığımla, tüm varlığımla kavrayabildim mi acaba Tanrı'nın beni sevdiğini? Ve ne kadar çok seni sevdiğini kavrayabildin mi? Ve Elçilerin İşleri kitabında elçiler yeni imanlıların hayatlarında ve yeni kiliselerde bahsettiğimiz şu üç temel yerinde olduğundan emin olmak istediler. Elçilerin görevi mimar gibi. Mesela bizim mimar arkadaşlarımız ve mühendis arkadaşlarımız Van'a gittiler depremden sonra ve oradaki ayakta duran binalar kontrol ediyorlardı. Değil mi? Yani hangisi hala yerinde duruyor, hangisi artık yıkılsın, gitsin diye. Ve elçiler bunu yapıyorlardı. Yani tamam Rab bir yer çalıştı. Beraber gidip bakalım, kontrol edelim. Yani temeller nasıl? Şu üç temel mevcut mu, yok mu? O zaman şimdi birkaç hikayeye bakacağız. Çünkü bu kilisede hikayeleri çok seviyoruz. Tamam mı? O zaman aceleyce ile bu öğretişlerden geçtik. Şimdi hikaye zamanı geldi. Tamam, olur mu? Güzel. O zaman Elçilerin 8. bölüm. Birkaç hikaye bakacağız. Elçilerin İşleri 8. bölüm. Samiria. Tamam. Filipus Samiria kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştiği belirtilere gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Harika değil mi? Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiria halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Hayda Simon. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Ben büyük bir adamım. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler. Büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onlara büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman Erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Tamam mı? O zaman ne oldu bu olara? Tövbe ettiler ve vaftiz oldular. İki ayak yerinde. Tamam mı? Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Şimdi Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Tamam mı? O zaman duyduk ki tamam Eskişehir'de Joe gitti, bir iki mucize yaptı ve bir sürü insanlar Mesih'e iman ettiler ve Joe onları vaftiz etti. Tamam mı? Aferin sana. Şimdi biz İstanbul'da duyduk. Biz iki kişi seçip oraya yolladık. Tamam mı? Kim yolluyor? Kim göndereceğiz? Olsun. Bence Levent abiyi gönderelim. Tamam mı? Çok olgun, yani söz geçen bir kardeş. Onu gönderelim. O zaman olsun. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediği duyunca Levent abi onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna'ya oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı, o kadar. Değil mi? Yani vaftiz olmuşlardı ama kutsal ruhu hala almadılardı. Henüz almadılardı. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. O zaman Levent abi oraya git lütfen. Samiriye'ye, Eskişehir'e. Ellerin onların üzerine koy, kutsal ruh gelsin diye. Amin. Çok teşekkürler, sağ olun. Halletti. Ben de. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın dedi. Çok enteresan çünkü demek ki kutsal ruh yani onlara nasıl geldi? Gizlice bir şekilde değildi. Yani gözle görülür bir şekilde. Çünkü şu adam gördü bir şey oldu burada kutsal ruh geldi diye. Değil mi? Petrus paran da yok olsun sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Şimdi Simon'un hayatında aslında vaftiz oldu ama tövbe yerinde değildi. Aslında İsa Mesih'e gelmeden önce güç peşinden yaşıyordu değil mi? Yani büyücülük yapıyordu, harikalar, belirtiler çok seviyordu. Ve aslında iman ettikten sonra aynı şey onun hayatında mevcuttu. Yani o kaldırılmadı. Çünkü eğer temeller yanlışsa, onları kaldırmamız lazım ve yeni bir temel atmamız lazım. Ve Simon'un hayatında şu olmadı. O zaman çoğu öğrenciler için Samiriye'de iki temel yerindeydi ama üçüncü yoktu. Yani eksik kutsal ruhun alınması. O zaman elçiler gelince onlar için dua ettiler. Kutsal ruh geldi. Hamdolsun. Simon için aslında tövbe yerinde değildi. Petrus ona göz göre göre yani azarladı. Değil mi? Çok kötü bir şekilde. Ve aslında onun sonucu ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ikinci hikaye. 9. bölüm. Saul dinci, yobaz, bağnaz bir kişiydi, değil mi? Yani Yahudi dininde ve İsa Mesih'i imanlılar aslında onları zulmediyordu. Ve bunun için Şam'a gidiyordu. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Tamam mı? Çok kötü bir adam. Şam'a giden yoldaydı. Ne oldu ona? İsa Mesih ona göründü. Büyük bir ışıkla ona göründü. Ona konuştu. Ve Saul tövbe etti. Yani iman etti. Uf, artık yanlıştım. Artık başka bir şekilde yaşayacağım. Ve ne oldu ona? Şam'a gitti. Ve orada 3 gün kaldı. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Ve şimdi 18. 17. ayet. Bunun üzerine Hananiya gitti. Eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. Şimdi Hananiya. Ahmet, sen Hananiya olacaksın. Rab Hananiya söyledi ki o evde Saul diye bir adam var. Ne söyleyeceksin Rab'e? Aslında Saul'u tanıyorum. Kim olduğunu biliyorum. Oraya gitmek istemiyorum. Ondan korkuyorum. Ama Rab ona dedi ki git. Çok net bir kelime. Git. O zaman gideceksin. Yapacak bir şey yok. Bunun üzerine Hananiya eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. Yine aynı hareket, değil mi? Saul kardeş dedi. Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı. O anda Saul'un gözlerinden balık pullunu andıran şeyler düştü. Çok ilginç. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Şimdi Saul'un ne oldu? Öncelikle Rab'be iman etti, tövbe etti. Değil mi? Ve o 3 gün içerisinde ne yapıyordu? Evde kalıp, yani aslında dua ediyordu bence. Ve tövbe ediyordu. Ve yani anlamaya çalışıyordu. Ya şu ana kadar yanlış mıydım? Yani büyük bir şey bir erkek çocuk için. Şu ana kadar yanlış mıydım? Ve tövbe ediyordu. Ve ondan sonra Hananiya ona geldi. Ellerini üzerine koyup dua etti. Ne oldu Saul'a? Şifa aldı. Yani kölelikten görmeye başladı. Harika bir mucize. Ondan sonra kutsal ruh aldı. Ve ondan sonra kalktı ve vaftiz oldu. O zaman burada sıralama farklı. Değil mi? İlk önce tövbe edip iman etti. İkinci olarak kutsal ruh aldı. Üçüncü olarak vaftiz oldu. Yani sıralama fark etmez. Önemli olan şu 3 şey yerinde olmalı. Olmalı. Şimdi bir hikaye daha. Olur mu bir hikaye daha? 10. bölüm. 10. bölüm. Şimdi Cornelius diye bir adam varmış. Cornelius Yahudi olmayan birisiydi. Yahudiler için bu çok zordu. Çünkü eğer Yahudiysem ve kızım bir Yahudi olmayanla evlenirse ne yaparız? Cenaze yaparız kızımız için. Yani o kadar kötü. Yahudiler o kadar milliyetçi ve yani onlara karşıydı. Tamam mı? Ve şimdi Rab Petrus'u Cornelius'un evine çağırıyor. Yani çok duaüstü bir şekilde. Melekler var, görümler var, her şey var içinde. Ve Petrus en sonunda tamam razı oluyor. Oraya gidiyor. Vaaz veriyor İsa Mesih hakkında. Vaaz verirken o zaman Petrus ne dedi? Peygamberlerin hepsi onunla ilgili, yani İsa ile ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken, tamam mı? Daha bu sözleri söylerken, Kutsal Ruh konuşmaya dinleyen herkesin üzerine indi. Yani inanılmaz bir olay. Yani aslında vaaz veren birisi durdurmak çok zor bir şey. Çünkü çok hevesli veriyoruz. Ama konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Şöyle. Çünkü onların gobsmacked. Onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'ya yücelttiklerini duyuyorlardı. Yani geçen hafta da gördüğümüz gibi Kutsal Ruh gelince çoğu zaman bilinmeyen dillerle dua etmeye başlıyorlar imanlılar. Ve dillerle konuşup Tanrı'ya yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus bunlar tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar. Onlar da insan. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir ki? Dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular. Şimdi sıralana yine de farklı. Şu kişiler aynı zamanda, yani tam adam vaaz verirken İsa Mesih'e iman ettiler ve o sırada Kutsal Ruh aldılar. Aynı zamanda. O zaman tamam, vaftiz olsunlar, ne engel var ki? Dediler. O zaman aynı üç şey var. Sıralama yine de farklı. Şimdi bir hikaye daha olur mu? Son hikayemiz. Gördünüz mü? Olur mu sordum, cevap beklemedim. Elçiler 19. Apollos, şimdi Efes'e gideceğiz. Efes'e gitmeyen var mı? Ben de gitmedim. Gidelim bir tur yapalım. Apollos Korint'teyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh aldınız mı? Diye sordu. Şu imanlılar 2 yıla kadar imanda olmalıydılar. Tamam mı? 2 yıla kadar imanda olmalıydılar. Ama yine de Pavlus onlara bu soru soruyor. İman ettiğimiz zaman Kutsal Ruh aldınız mı? Yani bir elçi olarak temellere bakıyor. Tamam mı? Burada Efes'te büyük bir kilise kurmak istiyorum. O zaman temeller sağlam olsun diye düşünüyordu. O zaman bu birinci grupla çalışıyor, soruyor, dua ediyor. Yani temeller sağlam olsun diye. Soruyor. Kutsal Ruh aldınız mı? Cevap çok güzel. Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki. Dediler. Hayır, hiç duymadık. İmanlılar ama hiç duymadılar. Ne yazık ki. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye soruyor. Şimdi vaftize gidiyor. Tamam. Kutsal Ruh yoksa belki de vaftiz de yanlış olabilir. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Pavlos, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Yani tamam tövbe ettiniz, anladım. Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlos ellerini onların üzerine koyunca, yani hala ıslakken sudan yeni çıktıklarında ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Çok seviyorum aşağı yukarı. Ya 12 idiler ya başka bir numara. Aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı burada 200 kişiyiz. Müjdeciler hep öyle. Şimdi yine de sıralama farklı. Tövbe ettiler ama iki yıl olabilirdi, tamam mı? Pavlus geldi, onlara sordu, tamam, vaftiz konusunda yanılıyorlardı, yeniden vaftiz oldular ve kutsal ruh almadılar. O zaman ellerini onların üzerine koyup hemen aldılar. Aslında benim hikayem buna en çok benziyor. Ben 17 yaşındayken iman ettim İsa'ya, yani tövbe ettim. Ve çok derin bir şekilde tövbe ettim. Ve vaftiz oldum 17 yaşındayken. Ve benim vaftizimde 200 kişi vardı. Gerçekten 200 kişi vardı. Bir tarafta 100 kişi vardı. Onlar benim eski arkadaşlarım. Yani benim günahkar arkadaşlarım. Tamam mı? Bu tarafta kiliseden gelen insanlar. Ve aslında onlar hep biraz tuhaf insanlardı. Ben onları çok daha seviyordum. Ama vaftiz olunca aslında öyle dramatik bir şekilde yaptım. Artık sizin gibi yaşamayacağım, vaftiz olacağım, artık sizin gibi yaşayacağım dedim. Ve benim için çok güçlüydü, çok büyük bir tövbe anda. Ve 17 yaşındayken, tamam mı? Şimdi ben bu Efes'teki öğrenciler gibi 2 sene daha kutsal ruhtan hiç haber almadım. Hiç kimse bana net bir şekilde öğretmedi ki kutsal ruh da alabilirsin. Yani karşılaştım kutsal ruhla dolu insanlarla, imanlılarla ve onların duaları duydum. Onlara tapınırken izledim. Onların hayatlarına baktım. Ve dedim ki galiba bende bir şey eksikmiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Ve şöyle düşündüm kendi kendime, belki ben yeterince olgun değilim. Belki yeterince kutsal değilim. Belki benim gayretim yeterince güçlü değildir. Daha çok dua etmeliyim. Daha çok tövbe etmeliyim. Bilmiyorum ama sende bir şey var abi ama bende yok. Ve onu istiyorum ama nasıl onu alacağımı bilmiyorum. Ama aslında hiç kimse bunu bana öğretmedi. Ya kutsal ruh aldın mı? Hayır. Almadım. Kutsal ruh kim? Ya duydum, tamam duydum. Kutsal ruh var ama onu nasıl kabul ediyoruz? Onunla nasıl doluyoruz? Hiç kimse bunu bana öğretmedi. Ve bu konuda çok güçlü hissediyorum. Çünkü ben 2 sene kaybettim diyebiliriz. Ve ne oldu bana? 19 yaşındayken bir toplantıya gittim. Arkadaşım bana beni davet etti. Oraya gittim. Orada aslında bu tür şeyleri söyleyen bir insan vardı. Ve dedi ki eğer almadıysanız şimdi gelip kitapta yaptıklarını gibi ellerimizi üzerinize koyacağız. Kutsal ruh alacağız. Dillerle konuşacağız. Peygamberlikte bulunacağız. Hastalara şifa vereceğiz. Tamam istiyorum. Ama yine de bende bir öyle bir tuhaf bir his vardı. Yani ya almazsam ya Rab bana vermezse, yani tamam onlar gidiyorlar, dua alıyorlar. İzliyorum şimdi arka koltuktan ve galiba bir şey alıyorlar Rab'den ama bana da olmuyor. Ve herkes gittikten sonra, herkes dolduktan sonra gittiler. Adam eşyalarını topluyordu. Yaşlı bir adamdı. Galiba evde gitmek istedi. Ben ona dedim ki benim için de dua eder misiniz? Ya daha neden gelmedin? Aslında emin değildim. Ama şimdi eminim. Rab bana vermek istiyor. Çünkü sözünde yazıyor ve sözüne iman ediyorum. Dedi ki tamam. Ve ellerini omuzlarına koydu. Dua etti. Çok kısa bir dua. Adam eve gitmek istemiş. Çok kısa bir dua. Ve hemen bir şeyler hissettim içimde. Sanki Rabbin sevgisini içimde dökülüyordu. Ve aslında bir ayet var. Romalılar 5:5. Bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Ve John'un verdiği peygamberlik sözüne göre Rab bunu yapmak istiyor bugün bize, aramızda. Yani kutsal ruh almadıysanız alabilirsiniz. Ve karşılıksız olarak Rab size vermek istiyor. Neden olmasın ki? Yani herkes alsın ve sen hariç olmaz. Bütün çocuklarına yılbaşı gelince bütün çocuklarıma hediyeler veriyorum, değil mi? Yok, sen olmaz. Herkese vermek istiyor. Ve bol kepçeden cömert bir babamız var. Evli bir çift vardı, tamam mı? Ve her zaman birbirlerine çekişiyorlardı. Her zaman, her konuda çekişiyorlardı. Ve ya şöyle ya da böyle 50. evlilik yıl dönümüne kadar geldiler. Ve çocukları acaba onlar için hediye olarak ne verebiliriz diye düşünmüşler. Yani yaşlı bir çift şimdi. Onlara meşhur bir evlilik danışmanlığı uzmana bir seans satın aldılar hediye olarak. Belki bir sorunu çözebiliriz diye. Yaşlı çift bu hediyeyi kabul edelim mi etmeyelim mi diye çekişiyorlardı. Yoldayken çekişiyorlardı. Araba park ederken çekişiyorlardı. En sonunda psikologun önünde oturup çekişip kaldılar. Psikolog hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı. Yaşlı kadına doğru gitti. Teyzeyi kucağına aldı ve onu dudaklarıyla uzun bir süre için öptü. Uzun bir süre için. Bıraktı, koltuğuna döndü. Kadın sus pus oldu. Yani çekişmiyorlar. Adam dedi ki, amca, kadın sevgiye muhtaç. Haftada 3 kez bunu yapmanız lazım. Tamam mı amca? Amca dedi ki, tamam hocam, salı günleri, çarşamba günleri ve perşembe günleri size getireceğim o zaman. Ama aslında hepimiz sevgiye muhtaç ve sadece tamam Tanrım beni sevdiğini bilerek kalmayıp bunu Kutsal Ruh bize de hissettirmek istiyor. Biliyor musun abi? Baban seni ne kadar çok sevdiğini. Oğlunu çarmıha gönderdi ve seni seviyor. Ve sana bu sevgiyi göstermek istiyor ve dökmek istiyor. Biliyor musun abi? Şimdi ve bizim tarzımız bu kilisede hep böyle. İlk önce Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Ondan sonra burada bulunduklarımızı hayatlarımızda da görmek istiyoruz, değil mi? Neden olmasın ki? Yani kitap da varsa bizde de olsun. O zaman bir dua zamanı geleceğiz. Bildiğiniz gibi ve ne yapacağız? Kutsal Ruh da vereceğiz. Ve şu 3 temele bakacağız kendi hayatlarımızda. Yani tövbe etmek gerekirse tövbe edeceğiz. Vaftiz olmak gerekirse vaftiz olmaya karar vereceğiz. Aslında suyumuz yok bugün. Keşke olsaydı. Ne yapacağız? Yani vaftiz olmak isteyenler varsa en yakın zamanında, yani bir ay zarfında diyelim, Kut Kilisesi'ne gidip, yani öyle ayarlayalım ki oraya gidip vaftiz töreni yapacağız sizin için. Ve hep beraber bir kilise olarak gideceğiz, kul yapacağız, parti yapacağız, dans, Levent abi dans söz yapacak. O şekilde, tamam mı? Yani büyük bir kutlama olsun diye. Ve kutsal ruh almadıysanız şimdi fırsat kaçırmadan sizin için dua edeceğiz. Ve kutsal ruh gelecek. Ve seni doldurmak istiyor. Ve belki size şu gördüğümüz gibi armağanlar verecek. Yani yeni dillerle konuşmak, peygamberlik sözlerle bulunmak. Aslında kutsal ruh bunu yapıyor. Yani sözde görüyoruz, bizim hayatlarımızda da görüyoruz. O zaman olur mu dua zamanına geçelim?